Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyolarına seslendirilmiştir. 7. kaset A100'ü, sayfa 198. D. Çentik Vadi. Henüz sel sularıyla aşındırılmamış, yamaçlarında eğimin fazla olduğu bir vadi türüdür. 2. Menderesler. Bir akarsu vadisinde yatak eğiminin az olduğu yerlerde oluşan kıvrımlara büklüm, Menderes adı verilir. 3. Peri bacaları. Yamaçlarda kolayca sürüklenebilecek mil veya tüf gibi maddelerin ve bunların arasına dağılış, dirençli kaya bloklarının bulunduğu yerlerde oluşur. Mil ve tüfler kolayca sürüklenerek aşağıya inerken, dirençli kaya bloklarının altında kalan bölüm bu aşınmadan korunur ve zamanla bacaya benzeyen garip şekiller ortaya çıkar. Bu şekillere peri bacası denir. 4. Kırgı bayır eşittir bandlans. Kurak ve yarı kurak bölgelerde sel sularının oluşturduğu çok karmaşık yer şekilleridir. 5. Dev kazanı. Akarsuların çağlayan şeklinde döküldükleri yerlerde aşınma sonucu oluşan çukurlardır. Türlü büyüklükte olabilirler. İçlerinde 15-20 metre derinlikte ve birkaç metre çapında olanları bile vardır. Akarsuyun biriktirme şekilleri. Bir akarsuyun gücü azalırsa ya da yükü artarsa, sürüklediği maddeleri artık taşıyamaz ve çökertir. Bu çökmeler sonucu türlü şekiller oluşur. 1. Birikinti konileri. Akarsu dağlık bir yerden bir düzlüğe ulaştığı zaman akış hızı ve taşıma gücü birdenbire azalır. Taşıdığı maddeleri yelpaze biçimindeki birikintiler halinde çökertir. Bu şekillere birikinti konisi denir. 2. Ovalar. Akarsuların yüzde aktıkları düzlüklerdir. A. Dağ eteği ovaları. Bir dağın yamaçlarından aşağıya inen akarsu ve sellenme sularının oluşturduğu birikinti konilerinin birleşmesiyle meydana gelen ovalardır. B. Dağ içi ovaları. Dağlık alanların iç kısımlarındaki az eğimli yerlerde birikme sonucu oluşan ovalardır. C. Taban seviyesi ovaları. Deniz seviyesine inen akarsuların eğilimleri ve hızları, dolayısıyla güçleri gittikçe azalır. Bunun sonucunda alüvyal ovalar meydana gelir. Bu tür ovalara taban seviyesi ovaları denir. 3. Deltalar. Bu tür ovalar şekil olarak genellikle üçgene benzediklerinden bu adı almışlardır. Delta ovaları deniz ya da göl kıyılarında oluşur. Akarsu aşındırma ve biriktirmesi sonucu oluşan şekiller. Bu şekillerde hem aşındırma hem de biriktirme hakimdir. 1. Peneplen. Bütün dış etkenler gibi akarsularda yüksek yerleri aşındırarak, alçak yerleri doldurarak yeryüzünü düzleştirmeye çalışırlar. Zamanla vadiler derinleşir, genişler. Yamaçlar yatıklaşır, alçalır ve komşu vadiler arasındaki sırtlar daralır. Böylece bütün arazi alçalır ve hafif dalgalı bir düzlük haline dönüşür. Bu düzlüklere peneplen, yontuk düz adı verilir. 2. Sekiler, taraçalar. Sekiler, akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda görülen basamak biçimli yer şekilleridir. Yatağına alüvyon yığılmış bir akarsu yeniden canlanırsa, yatağını derinleştirmeye başlar, eski vadi tabanı yukarıdaki bir basamak halinde kalır. Buna eski veya taraça denir. 4. Yeraltı suları ve etkileri. Yağışlar sonucu yeryüzüne düşen suların yer altında geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle yeraltı suları oluşur. Aynı zamanda taban suyu olarak da adlandırılmaktadır. Yeraltı suları yeryüzünde akan suların aksine çok yavaş bir şekilde hareket ederler. Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak adı verilir. Kaynakların birçok çeşitleri vardır. A. Yamaç kaynakları. Yamaçların yeraltı su tablasını kestiği yerlerde oluşan kaynaklardır. B. Fay kaynakları. Su ile doymuş tabakalar bir kırık, fay, boyunda geçirimsiz tabakalar hizasına gelmişse, böyle yerlerde fay kaynakları oluşur. C. Artezyen kaynakları. Üstü ve altı geçirimsiz tabakalarla çevrili bir yer, suya iyice doyarsa böylece yukarı doğru bir basınç belirir. Böyle bir yer sondajla delinirse su basınç altında yukarıya doğru çıkar ve dışarıya fışkırır. Bu tür kaynaklara artezyen adı verilir. D. Voklüs kaynakları. Kalker kayaları arasında toplanmış olan suların yeraltı mağaralarında ortaya çıkması sonucu oluşmuş kaynaklardır. E. Gayzer. Sularını fıskiye gibi durup durup fışkırtan sıcak su kaynaklarıdır. Kaynak suları yerin derinliklerinden geliyorsa sıcak olur. Yeraltı suları ve kaynaklar bazı aşındırma ve biriktirme şekilleri oluştururlar. Bunlar daha çok kimyasal yoldan, kayaların eritilmesi ve eritilen maddelerin tekrar çökertilmesiyle oluşur. Bu nedenle yeraltı sularının ve kaynaklarının şekillendirici etkileri eriyebilen kayaların varlığına bağlıdır. Eriyebilen kayaların en önemlileri kaya tuzu, tebeşir, jips ve kalkerdir. Ayrıca büyük ölçüde erimelerin olabilmesi için iklimin yeterli derecede nemli olması şarttır. Suyun içindeki CO2 erimeyi arttırır ve kolaylaştırır. Bu şartların gerçekleştiği bölgelerde yer üstü ve yer altında erime ile ilgili bir takım şekiller oluşur. Bu şekillerin tümüne birden karstik şekiller denir. Karstik aşındırma şekilleri. A. Lapya. Kalker kayalar üzerindeki küçük erime kanalcıkları ve deliklerdir. B. Obruk. Kuyu biçimindeki karstik şekillerdir. C. Dolin. Küçük erime çukurlarıdır. Ülkemizde tava, kokurdan gibi isimlerde kullanılır. D. Uvala. Dolinden daha büyük erime çukurlarıdır. E. Polye. Bir havza olabilecek kadar büyük erime çukurlarıdır. F. Düden. Akarsuların yer altına geçtikleri çukurlar, kuyulardır. G. Kör vadi. Yeraltı suları kimi yerlerde açılmış olan karstik bir çukurluktan görülebilmektedir. Böyle yerlere kör vadi denir. H. Mağara. Yer altında yeraltı sularının aşındırması sonucu oluşan büyük boşluklardır. Karstik biriktirme şekilleri. A. Traverten. Erimiş kalkerle birlikte yeryüzüne çıkan suların içinde bulunan CO2 derhal havaya karışır. Geriye kalan kalsiyum karbonat da çökelir. Bunun sonucunda travertenler oluşur. Ülkemizde Pamukkale ve Antalya yöresinde bulunur. B. Sarkıt. Çökermesi mağara tavanlarından damlayan sularla oluşan, tavandan aşağıya doğru olan şekillerdir. C. Dikit. Yerden yukarıya doğru olan şekillerdir. D. Damla taşı sütunu. Sarkıt ve dikitin birleşmesiyle oluşan sütun biçiminde yer şekilleridir. 5. Buzullar ve etkileri. Sıcaklığın düşük olması nedeniyle gerek yüksek enlemlerde, gerekse dağların yüksek kesimlerinde yağan karlar erimeden yenileri yağar ve yıl boyunca bu karlar ortadan kalkmaz. Bunlara sürekli eşittir daimi, eşittir kalıcı, tok doğan karlar denir. Buzullar tok doğan karların zamanla kalınlaşıp sıkışması sonucunda oluşurlar. Yeterince kalınlaşan buzul kütlesi kendi ağırlığı altında eğimi izleyerek harekete geçer. Hareket eden buz yığınlarına buzul denir. Buzulların hareketi oldukça yavaştır. A. Sirk buzulu. Sirk denilen çukurlarda yerleşmiş buzullardır. B. Vadi buzulu. Bir ya da birkaç sirk buzulun yatağına sığamayıp vadi içerisinde harekete geçen buzuldur. Sirk içerisindeki kısmına neve, vadi içerisindeki harekete geçen kısmına ise buzul dili denir. C. Zirve, takke, buzulu. Dağların zirvesine yakın bölgelerde bulunan buzullardır. Örneğin Erciyes ve Ağrı dağlarının zirvesindeki buzullar. D. Örtü buzulu. Buna inlandsiz de denir. Örtü buzulları binlerce kilometre karelik geniş alanları yüzlerce metre kalınlıktaki birer örtü gibi kaplarlar. Buzulların yanlarından ve tabanlarından koparıp sürükledikleri kaya parçalarına taş ve topraklara moren eşittir buzul taş denir. Morenler buzulların tabanında buzul dillerinin yanlarında ve önlerinde birikirler. Böylece morenlerden yapılmış tepelik alanlar, taraçalar, moren setleri birikinti konileri oluşur. Bunlara sandur denir. Bunların arasındaki çukurlarda göller oluşur. Buzullar eriyerek çekildikten sonra birçok şekiller meydana gelmiştir. 6. Rüzgarlar ve etkileri. Rüzgarlar aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla yeryüzünün biçimlenmesinde etkilidir. Rüzgarın biçimlendirici etkisi kurak ve bitki örtüsünden yoksun bölgelerde daha fazladır. Bu bölgelerde toprak taneli olduğundan rüzgar tarafından kolaylıkla yerinden sökülür, havalandırılarak taşınır. Rüzgarların en büyük etkileri çöllerde görülür. Rüzgarın şekillendirici etkisini iki grupta toplayabiliriz. A. Deflasyon. Gevşek maddeleri havalandırarak taşıması ve gücü kalmayınca da biriktirmesidir. B. Korrozyon. Rüzgarın taşıdığı maddeler yeryüzünde çarptığı yerleri aşındırır. Rüzgar aşındırmasına korrozyon denir. Rüzgar koparıp taşıdığı maddeleri kayaların yüzlerine çarpar. Bu çarpma sonucu kayaların yüzeyi giderek aşınır. Bu yolla oluşan yer şekillerinin en tanınmışı şeytan masasıdır. Rüzgarın en büyük etkisi çöllerde görülmektedir. Ayrıca kutup bölgesi yakınlarında, kumlu kıyılarda, taban seviyesi ovalarında da rüzgarın etkisi oldukça fazladır. Kutup bölgeleri kuraktır ve mekanik çözülme ile oluşmuş kaya kırıntıları bakımından zengindir. Yine yarı kurak bölgelerde rüzgar özellikle yazın ekilmemiş tarlaların ince gevşek topraklarını havalandırarak aşındırır. İnce tozların çölden bozkıra doğru savrulması, orada yığılması sonucu oluşan kalın toprak tabakasına lös adı verilir. Lösler daha çok kum ile kireç taşından oluşmuş verimli topraklardır. Kumullar rüzgarların biriktirdiği maddelerden oluşan tepeciklerdir. Bunlar zamanla yer değiştirirler. Kumullar rüzgar rejimlerine ve rüzgar yönlerine göre gruplara ayrılırlar. Rüzgarın önüne bağlı olarak yer değiştiren kumulların hilal biçiminde olanları vardır. Bunlara Orta Asya'da Barkan adı verilir. 7. Dalgalar ve akıntılar. Dalgalar ve akıntılar bir yandan aşındırarak, diğer taraftan biriktirerek kıyıları şekillendirirler. Dalgaların aşındırma ve taşıma gücü fazladır. Dalgaların etkisi kıyının dik ya da alçak olmasına göre değişir. Dik kıyılarda aşındırma, alçak kıyılarda ise biriktirme ön plana geçer. Dik kıyılarda dalgaların aşındırması sonucu falez eşittir yalı yer oluşur. Dalgaların biriktirme şekillerinin başlıcaları şunlardır. Kıyı oku. Dalgaların taşıdığı maddelerin denizin içine doğru ince bir şerit halinde uzanmasıdır. Tambolo. Kıyıya yakın bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanmasıdır. Lagün eşittir deniz kulağı. Kimi zaman kıyı okları bir koyun önünü keserek koyu bir göl haline getirirler. Bu yolla oluşmuş göllere lagün, deniz kulağı adı verilir. Kıyı oluşumu ve kıyı şekilleri. Karaların deniz boyunca uzanan kenarına kıyı denir. Kıyılar oluşum ve şekillerine göre çeşitli adlarla anılırlar. Bütün kıyılar dalga ve akıntılarla durmadan işlenerek şekil değiştirirler. Kıyı çeşitleri. Belli başlı kıyı çeşitleri. Enine boyuna Dalmatya, Haliçli, Riyalı, Limanlı, Fiyort, Skyer ve Resif kıyılar olmak üzere adlandırılmıştır. Riya tipi kıyılar. Platoları yaran derin vadilerin sular altında kaldığı yerlerde oluşan kıyılardır. İstanbul Boğazı buna en güzel örnektir. Limanlı kıyılar. Alçak tepelik alanlardaki geniş vadilerin sular altında kalması ve bunların önünün koy setleriyle kapatılması sonucu oluşmuş kıyılardır. Karadeniz'in kuzey kıyıları buna örnektir. Fiyort kıyılar. Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan çok girintili çıkıntılı kıyılardır. İskandinavya Yarımadası ve Kanada bu tip kıyılara sahiptir. Skyer kıyılar. Buzullarla işlenmiş karışık kıyılardır. Resif kıyılar. Sıcak, temiz ve çalkantısız denizlerin kıyılarında kalabalık koloniler halinde yaşayan mercanlar vardır. Kıyıya tutunarak yaşamını sürdüren bu mercanlar öldükleri zaman sert kabukları kıyıları şekillendirir. Eğer mercanlar sular altında kaybolan alçak adalara tutunmuşlarsa, buradaki saçak resifleri zamanla adayı halka şeklinde çevirir. Bunlara atol denir. 8. Organik etkenler, canlılar. Yer kabuğunun şekillenmesi üzerinde rol oynayan dış etmenlerden biri de canlılardır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar yer kabuğunun şekillenmesinde etkilidir. Bitkiler, kayaların fiziksel ve kimyasal ayrışmasında etken olabildiği gibi, bitki örtüsüyle kaplı yerlerde yüzeysel akış oranı az olacağından nemlilik derecesinin fazla olmasını da sağlayacaktır. Hayvanlar, küçük hayvanlarda çözülme olayında etkin rol oynarlar. İnsanlar, barajlar kurarak, setler yaparak, doğal bitki örtüsünü yok ederek, ağaçlandırma yaparak, liman ve dal kıranlar, kentler kurarak, maden ocağı, tünel ve mağara açarak, kayaları patlatıp yollar açarak, olumlu ya da olumsuz yer kabuğu üzerinde çeşitli etkilere sebep olurlar. Dünyadaki sular. Dünyamızdaki su kaynakları 4 grupta toplanır. 1. Denizler ve okyanuslar. Dünyadaki suların %97'sini oluştururlar. 2. Buzullar. Suların %2'sini oluştururlar. 3. Akarsular, yeraltı suları ve göller. 4. Atmosferdeki su buharı. 1. Denizler ve okyanuslar. A. okyanuslar. Kıtaları birbirinden ayıran çok geniş su kütleleridir. Başlıca özellikleri şunlardır. 1. Derinlikleri fazladır. 2. Genel olarak denizlerden daha az tuzlu ve daha sıcaktır. 3. Üzerinde binlerce kilometre boyunca uzanan akıntılar bulunur. B. Denizler. Okyanusların karalar içine sokulmuş kollarıdır. Okyanusla bağlantılarına göre 3 kısma ayrılır. 1. Kenar denizler. Okyanusla bağlantıları oldukça geniş bir düzey boyuncadır. Umman denizi, Çin, Japon denizleri bunlara örnektir. 2. Karalar arasında kalmış denizler. Bunların okyanusla bağlantısı boğazlar vasıtasıyla olur. En güzel örneği Akdeniz'dir. Marmara, Karadeniz, Kızıldeniz bu tip denizlerdir. 3. Kapalı denizler. Bunların okyanusla bağlantısı yoktur. Hazar Denizi bu tipe örnektir. Denizlerin belli başlı özellikleri. 1. Derinlikleri azdır. 2. Üzerlerinde büyük akıntı halkaları yoktur. 3. Kendilerini kuşatan karaların fiziksel koşullarından büyük ölçüde etkilenirler. Deniz sularında hareket. Deniz sularının hareketleri 3 şekildedir. A. Dalgalar. Denizden esen rüzgarların neden olduğu salınım hareketleridir. Dalgalar yalnızca yüzey sularında görülür. Derinlerde hareket azdır. Tsunami. Dalgaları deprem ve volkanik faaliyetler sonucu oluşan çok büyük dalgalardır. B. Gelgit olayı. Deniz sularının belli aralıklarla kabarıp sonra çekilmesine gelgit adı verilir. Buna ay ve güneşin çekim gücü neden olur. C. Akıntılar. Deniz suyunun çeşitli nedenlerle büyük uzaklıklar boyunca yer değiştirmesidir. Akıntıların başlıca nedenleri. A. Tuzluluk farkı. B. Seviye farkı. C. Sürekli rüzgarlardır. Sürekli rüzgarların etkisiyle oluşan belli başlı akıntılar. Brezilya, Gulf Stream, Labrador, Kaliforniya akıntılarıdır. Tuzluluk ve seviye farkından doğan akıntılar, Çanakkale ve İstanbul boğazındaki akıntılardır. Göller. Karalardaki çanak ve çukurlarda birikmiş durgun sulara göl denir. Göller çanaklarının oluşumlarına göre iki gruba ayrılırlar. 1. Yerli kaya gölleri. Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle oluşmuş göllerdir. Bunlar da şöyle sıralanırlar. A. Tektonik göller. Tektonik çöküntülerin olduğu yerlerdeki göllerdir. Lut, Bayrak, Tuz, İznik, Ulubat gibi. B. Volkanik göller. Krater gölü de denir. Sönmüş volkanların kraterlerinin su ile dolması sonucu oluşurlar. Nemrut gölü bu tür bir göldür. C. Buzul gölleri. Buzulların aşındırdığı çukurlardaki göllerdir. Avrupa'nın kuzeybatısı ve Kanada'daki göller örnek gösterilebilir. Bunlara sirk gölü de denir. D. Karstik göller. Karstik erime çukurlarında oluşan küçük göllerdir. 2. Set gölleri. Bir yerin önü herhangi bir yığıntı ile kapanırsa, bu yığıntının arkasında sular toplanır ve göl oluşur. Oluşumlarına göre set göllerini şöyle ayırabiliriz. A. Volkanik set gölleri. Lavların bir akarsuyun önünü tıkaması sonucu oluşan göllerdir. Örneğin Van Gölü, Nemrut Volkanı'nın lavlarının bir akarsuyun önüne kesmesi sonucu oluşmuştur. B. Kıyı seti gölleri. Koyların kıyı setleriyle kapanmasıyla oluşur. Bunlara lagün denir. Büyük ve küçük çekmece gölleri. C. Heyelan seti gölü. Heyelanlar sonucu akarsu vadisinin önünün kapanmasıyla oluşur. Tortum ve Sera Gölü. D. Yapay set gölleri. İnsanların oluşturduğu setlerin arkasında oluşan göllerdir. Bunlara baraj gölü de denir. Keban, Hirfanlı Atatürk. Göllerin fazla sularını dışarıya boşaltan akarsulara gidegen ya da göl ayağı denir. Türkiye'nin coğrafi konumu. A. Matematik konum ve sonuçları. Haritada belirtilen matematik konum incelenirse, Türkiye kuzey yarımkürede, ekvator ile kuzey kutup noktası arasında, ekvatora daha yakın olduğu bir yerdedir. Dünyanın bu bölümü orta kuşağın sıcak bölümüdür. Türkiye kabaca 36 derece tire 42 derece kuzey paralelleri ve 26 derece tire 45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır. En uç noktaları kuzeyde Sinop'ta İnceburun 42 derece 06 dakika. Güneyde Hatay'da Beysun köyünün güneyi 35 derece 51 dakikadır. Buna göre Türkiye yaklaşık olarak 6 enlem arasında uzanır. Batıda Gökçeada'nın Avlaka burnu 25 derece 40 dakika ve doğuda Ağrı'da Türkiye, İran, SSCB sınırlarının birleştiği noktadır. 44 derece 48 dakika. Buna göre Türkiye 19 boylam arasında uzanır. Saat bakımından batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık bir zaman farkı vardır. 45 derece D, 26 derece D eşittir 19 derece. 19 derece çarpı 4 dakika eşittir 76 dakika. Türkiye ulusal saat sisteminde Doğu Avrupa'nın iki nolu saat sistemini kendisine esas almıştır. Bu da 30 derece doğu meridyeni olup İzmit şehrimizden geçmektedir. Ancak yaz saati kullanıldığı zaman 3 numaralı saat diliminde olduğumuz varsayılır. Bu ölçülere göre Türkiye ana çizgileri ile bir dikdörtgen biçimini andırır. Kuzey-güney yönündeki en 650 kilometre, doğu-batı uzunluğu 1565 kilometredir. B. Özel konum ve sonuçları. Türkiye, kuzey yarımkürede eski dünya karaları adı verilen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaktadır. Asya, doğu kültürünün Avrupa'ya ulaştırıldığı, batının ilerlemelerinin ise doğuya yayıldığı bir yol üzerindedir. 8300 kilometreyi bulan kıyıları ile bir deniz ülkesi özelliği gösterir. İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli birer deniz yoludur. Bu boğazlar ve Marmara Denizi kuzeyindeki bir kısım ülkelerin Akdeniz'e ve bu yol üzerinden okyanuslara bağlanması sağlanır. Boğazlar ticaret bağlantıları içinde önemli birer deniz yoludur. Ülkemiz ekonomik yapı bakımından dünyanın farklı bölgeleri arasında bulunur. Doğu ve güneydoğusunda zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri yer alır. Söz konusu ülkeler sahip oldukları bu önemli yeraltı kaynaklarına karşılık ekonomik bakımından fazla gelişmemişlerdir. Öte yandan kuzeybatımızda yer alan Orta ve Batı Avrupa ülkeleri ise endüstri bakımından gelişmiş ülkelerdir. İşte ekonomileri böylesine farklı birbirine muhtaç bu ülkeler arasındaki bağlantıyı sağlayan en kısa kara ve demir yolları ülkemizden geçmektedir. Türkiye, stratejik bakımından dünyanın çok hareketli bir bölgesinde bulunmaktadır. Siyasal bakımından Türkiye yine farklı bloklar arasında yer alır. Yüzey şekilleri. Türkiye genel olarak yüksek ve yüzey şekilleri çeşitlilik gösteren bir ülkedir. Ortalama yükseltisi 1132 metredir. Ancak bu değer Anadolu'da 1162 metre iken Trakya'da 180 metredir. Dünyada ortalama yükseltisinin fazla olduğu ülkeler arasında yer almaktayız. Avrupa'da ortalama yükselti 300 metre iken Asya'da 1000 metredir. Türkiye'de yer şekilleri gruplandırılarak incelenecek olursa şu şekiller görülür. 1. Dağlar. Bunlar kıvrımlı dağlar ve volkan konileri olmak üzere ikiye ayrılırlar. 1. Sıra dağlar. Üçüncü zamanda Alp orojenisi ile oluşan dağlardır. A. Toros dağları. Güney Anadolu'da Batı Toroslar adını alırlar. Bu dağların en önemlileri Bey Dağları, Geyik Dağları ve Sultan Dağları'dır. Bu dağların birleştiği yerde göller yöresi bulunur. Bu bölümde karstik şekiller çokça görülür. Orta Torosların en önemli dağları Bolkar ve Ala Dağlardır. Buzul ve karstik şekillere rastlanın bu bölümün önemli geçidi Gürek Boğazı'dır. Orta Toroslardan sonra Toroslar iç Doğu Toroslar ve dış Güneydoğu Toroslar olarak ikiye ayrılır. Doğu Torosların önemli dağları Tahtalı ve Binboğa, Munzur, Karasu, Aras dağlarıdır. Güneydoğu Toroslar Amanos dağları ile başlar. Burada Belen geçidi yer alır. Hakkari ve Cilo dağları bu bölümün diğer dağlarıdır. B. Kuzey Anadolu dağları. Bunlar da üç bölümden meydana gelmiştir. 1. Batı Karadeniz dağları. Üç bölümden oluşmuştur. A. Kıyıda, İsfendiyar, Küre dağları. B. Ortada, Bolu ve Ilgaz dağları. C. İç kısımda, Köroğlu dağları yükselti 2000 metre civarındadır. 2. Orta Karadeniz dağları. Orta yükseklikteki dağlardan oluşmuştur. Burada Canik dağları kıyı boyunca uzanır. 3. Doğu Karadeniz dağları. Yamaçları çok dik olan bu dağlar Kaçkar tepesinde 4000 metrelere ulaşır. Burada Zigana geçidi önem taşımaktadır. Kop, Çimen ve Allah-u Ekber dağları ikinci sırayı oluşturur. C. Trakya ve Yıldız dağları. Kuzey Anadolu dağlarının devamı gibidir. Fakat burada yükselti 1000 metreye kadar düşmüştür. Türkiye'nin denizleri ve kıyıları. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizleri farklı özellikteki denizlerdir. Marmara Denizi bütünüyle Türkiye toprakları arasında olmamasıyla diğerlerinden ayrılır. Kıyılarımızın toplam uzunluğu 8.333 kilometredir. 1. Karadeniz ve kıyıları. Büyük bir iç deniz özelliği gösterir. İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'ne açılır. En önemli girintisi kuzeyde Azak Denizi, çıkıntısı ise yine kuzeyde Kırım Yarımadası'dır. Bu denize Türkiye, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan'ın kıyıları vardır. Karadeniz'e dağlar paralel uzandığından kıyıda girinti çıkıntı azdır ve ada hemen hemen yoktur. Bu tür kıyılara boyuna kıyı adı verilir. Bu kıyıda tek doğal liman Sinop'tur. Tuzluluk bu denizde %17-18 civarındadır. 2. Marmara Denizi ve Boğazlar. İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'ne açılan Marmara Denizi bir iç denizdir. Kuzey kıyıları sade görünümlüdür. Güneyde körfez ve yarımadalar fazladır. Körfezleri İzmit, Gemlik, Bandırma, Erdek'tir. Yarımadaları Çatalca, Kocaeli, Armutlu ve Kapıdağ'dır. Marmara Adası, Avşa ve İstanbul kıyılarındaki Kızıl Adalar önemli adalardır. Bu denizde tuzluluk %23-25 arasındadır. 3. Ege ve kıyıları. Kıyıların girintili çıkıntılı olması şekillerinin uzanış doğrultusuna bağlıdır. Dağlar kıyıya paralel uzanırsa kıyıda girinti çıkıntı olmaz. Fakat dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanıyorsa kıyı girintili çıkıntılı olmaktadır. aynı zamanda bazı alçak kısımların deniz tarafından işgali sonucu kıyı önünde ada sayısı çok olmaktadır. Bu özelliğe sahip deniz ise Ege Denizi'dir. Tuzluluk çevre koşullarına göre değişir. Örneğin, büyük akarsular ve eriyen buzlar tuzluluğu düşürür. Buna karşılık yağışın az, buharlaşmanın fazla olduğu bölgelerde tuzluluk oranı yüksektir. Buharlaşmanın fazla olması ise sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde buharlaşma fazla olacağından denizin o bölümü tuzlu olacaktır. Bu durum Ege Denizi'nde açıkça görülmektedir. Ege Denizi kuzey-güney yönünde uzandığından sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır. Yani güneyde sıcaklık fazla olduğundan buharlaşma fazlalaşır ve tuzluluk oranı artar. Kuzeyde ise tam tersi durum yaşanır. 4. Akdeniz ve kıyıları. Avrupa, Afrika ve Asya arasında uzanan çok büyük bir iç denizdir. Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi'ne açılır. Tuzluluk oranı %36-%39 arasında değişir. En tuzlu denizimizdir. İşlek deniz yollarının geçtiği bu deniz, Süveyş Kanalı'nın açılması ile önemini daha da arttırmıştır. Akdeniz'in kıyıları da tıpkı Karadeniz kıyıları gibidir. Dağlar kıyıya paralel uzanır. Girinti çıkıntı ve ada sayısı azdır. Boyuna kıyı özelliği gösterir. Akarsular ve göller. Akarsular. Türkiye çok sayıda akarsu olan bir ülkedir. Ülkemizin önemli bir bölümü sularını akarsular yoluyla denize boşaltır. Bu alanlara açık havza denir. Sularını denize ulaştıramayan alanlara ise kapalı havza adı verilir. Ülkemizin en büyük kapalı havzası İç Anadolu bölgesinin orta ve güney kısımlarındadır. İkinci büyük kapalı havza Van Gölü çevresidir. Akarsularımızı doğup döküldükleri yere göre gruplandırdığımızda A. Ülkemizden doğup ülkemizde denize dökülen akarsular: Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Ceyhan, Büyük ve Küçük Menderes ve Gediz ile Susurluk nehirleri yer alır. B. Ülkemizden doğup başka ülkelerde denize dökülen akarsular: Fırat, Dicle, Çoruh, Aras, Kura nehirleridir. C. Başka ülkelerden doğup ülkemizde denize dökülen akarsular ise Meriç ve Asi'dir. Karadeniz'e dökülen önemli akarsularımız Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya'dır. Marmara Denizi'ne dökülen en önemli akarsu Susurluk'tur. Ege Denizi'ne dökülen akarsularımız Meriç, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes'tir. Akdeniz'e dökülen akarsular ise Göksu, Seyhan, Ceyhan ve Asi Irmağı'dır. Göller. Türkiye'nin birçok yöresinde göller vardır. Bunlar ya toplu halde yan yana bulunurlar ya da tek tek görülürler. Ayrıca son yıllarda pek çok baraj gölü de yapılmıştır. Derinlikleri ve sularının özellikleri farklı olan göllerimizden A. Hidroelektrik üretiminde, B. Turizm alanında, C. Tuz ve soda gibi doğal ürünler elde etmede, D. Balıkçılık alanlarında yararlanma yoluna gidilmiştir. Oluşumlarına göre gölleri şöyle gruplandırabiliriz. 1. Yerli kaya gölleri. Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle oluşmuş göllerdir. Bunlar da kendi aralarında. A. Tektonik göller. Tektonik çöküntülerin olduğu yerlerdeki göllerdir. Güney Marmara gölleri, İznik, Ulubat, Manyas. Göller yöresindeki göller, Beyşehir, Eğridir, Burdur. Tuz gölü bunların içindedir. B. Krater gölleri. Sönmüş volkanların kraterlerinin su ile dolması sonucu oluşurlar. C. Buzul gölleri. Dördüncü zamanda oluşmuş küçük çaplı göllerdir. Bu göllerin görüldüğü dağlarımız Cilo, Kaçkar, Monzur, Aladağ, Uludağ'dır. D. Karstik göller. karstik erime çukurlarında oluşan küçük göllerdir. Konya'da Düden ve Obruk gölleri, göller yöresindeki Kestel, Elmalı ve Avlan gölleri sayılabilir. 2. Set gölleri. Bir yerin önü herhangi bir yığıntı ile kapanırsa, bu yığıntının arkasında sular toplanır ve göl oluşur. Oluşumlarına göre bunlar da A. Heyelan Seti Gölü. Heyelanlar sonucu Akarsu Vadisi'nin önünün kapanmasıyla oluşur. Tortum ve Sera Gölleri. B. Alüvyal Set Gölü. Akarsuların alüvyonlarının oluşturduğu setler arkasındaki göllerdir. C. Volkanik Set Gölleri. Lavların bir akarsuyun önünü tıkaması sonucu oluşan göllerdir. D. Kıyı Seti Gölleri. Koyların kıyı setleriyle kapanmasıyla oluşur. Bunlara lagün de denir. E. Yapay Set Gölleri. Baraj gölleri. İnsanların oluşturduğu setlerin arkasında oluşan göllerdir. Bunların en önemlileri Fırat üzerinde Atatürk, Karakaya ve Keban gölleri. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı Çubuk. Sakarya üzerinde Sarıyer, Gökçekaya. Seyhan Nehri üzerinde Seyhan. Yeşilırmak üzerinde Almus. Büyük Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel barajları bulunur. Türkiye'nin boyutları, alanı ve sınırları. Türkiye'nin şekli bir dikdörtgeni andırır. Genişliği 650 kilometre, uzunluğu ise 1565 kilometre kadardır. Türkiye büyüklük açısından komşuları arasında SSCB ve İran'dan sonra üçüncüdür. Avrupa ülkelerinin her birinden büyüktür. Sınırlarımızın uzunluğu ve çizildiği tarihler şöyledir. Yunanistan sınırı 212 kilometre, en kısa sınırımız. 1923 Lozan Antlaşması ile 1926 Atina Protokolü sonucunda çizilmiştir. Bazı adaların bizden alınması ile 1948 Paris Antlaşması ile olmuştur. Bulgaristan sınırı 269 kilometre. 1923 İstanbul ve 1919 Neuil Antlaşması ile çizilmiştir. SSCB sınırı 610 kilometre. 1921 Kars Antlaşması ile çizilmiş ve 1926 Tiflis Protokolü ile kesinleşmiştir. İran sınırı 454 kilometre. Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiş, 1923 Lozan ve 1937 antlaşmalar ile düzeltilmiştir. Irak sınırı 330 kilometre, 1926 Ankara Antlaşması ile belirlenmiştir. Suriye sınırı 87 kilometre ile en uzun sınırımızdır. 1921-1926 Ankara Antlaşmaları, 1930 Halep Protokolü ile belirlenmiş, daha sonra Hatay'ın Anavatan'a geçişiyle 1939 Antakya Protokolü ve Ankara Antlaşması ile kesin sınır çizilmiştir. Türkiye'nin doğal yapısı. Türkiye çok çeşitli iklimlerin bulunduğu ülkelerdendir. A. Üç yanının denizlerle çevrili oluşu. B. Çok yerinin yüksek bölge halinde bulunması. C. Dağların ve ovaların uzanışı. Her biri türlü özellikler taşıyan ve her birinin ayrı ekonomik değeri bulunan çeşitli iklimlerin doğmasına imkan vermiştir. Türkiye'de iklimi belirleyen elemanlar şunlardır. 1. Sıcaklık. 2. Basınç veya rüzgarlar. 3. Nemlilik ve yağış. Türkiye'de 3 ana iklim bulunur. 1. Akdeniz iklimi. 2. Karadeniz iklimi. 3. İç bölge iklimleri. 1. Akdeniz iklimi. Esas özellikleriyle bütün Akdeniz bölgesi kıyıları boyunca belirli bir yüksekliğe kadar 300-500 metre. Aynı şekilde kıyı Ege bölgesinde de uzanır. Marmara Denizi çevresine sokulur. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun Akdeniz'e yakın yerlerinde de bazı değişikliklere uğrayarak uzanır. Akdeniz iklimi ikiye ayrılır. A. Asıl Akdeniz iklimi. B. Bozulmuş Akdeniz iklimi. Marmara iklimi. A. Asıl Akdeniz iklimi. Yaz ayları sıcaktır. Yıllık yağışın çok az bir bölümü yaz mevsiminde düşer. Kış mevsimi ise ılık ve çok yağışlıdır. Bu mevsimde kar ve don olayı çok seyrektir. B. Bozulmuş Akdeniz iklimi, Marmara iklimi. Bu iklim çok yönleriyle Akdeniz iklim karakterini, bazı özellikleriyle de Karadeniz iklimini gösterir. Sık değişen hava durumları vardır. Burada normal kar yağışları olur. Donma olayı asıl Akdeniz iklimine göre daha sıktır. Yaz kuraklığı burada varsa da nispeten hafiftir. Bu yönden her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimini andırır. En fazla yağış kış mevsimindedir. Bu da Akdeniz ikliminin tesirini göstermektedir. 2. Karadeniz iklimi. Her mevsimi yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı Batı Karadeniz'de 1000 mm, Doğu Karadeniz'de 2500 mm'yi bulur. Orta Karadeniz'de 700-900 mm olur. Dağ yamaçları yağışların fazla olmasına imkan vermiştir. Türkiye'nin en yağışlı bölümü bu iklimin görüldüğü yerlerdedir. Doğal bitki örtüsü, gür ormanlar ve yüksek yerlerde dağ çayırlarıdır. 7. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 211.